Ayrım 4. Günlerin Getirdi. Isabel Erlendi. Sayfa 64. Kudretli Kadın Büyücüler Grubu. Cumartesi sabahı uyandığımızda hava pırıl pırıldı. Tavrı'nın ormanında ilkbahar artık yaza geçmişti ama hafta sonları hep yaptığımız gibi onunla beraber yürüyüşe çıkmayı canım istemedi. Öyle yapmak yerine benimle birlikte Sonsuz Kargaşa Kardeşliği grubunu oluşturan 5 kadına telefon ettim. Ben gruba katılmadan önce onlar hayatlarını paylaşmak, meditasyon yapmak ve hasta ya da sıkıntıdaki insanlar için dua etmek üzere yıllardan beri toplanıyorlardı. Artık ben de onlardan biri olduğumdan beri aynı zamanda birbirimize makyajla ilgili fikirler veriyor, şampanya içiyor, gına gelene kadar şeker çikolata yiyor, bazen de operaya gidiyoruz çünkü kuru kuruya maneviyat beni biraz sıkar. Onları tanıyalı bir yıl olmuştu. Seninle ilgili olarak İspanya'da koymuş oldukları aynı umutsuz tanıyı Kaliforniya'daki doktorların da bana doğruladıkları gündü Paola. Yapılacak hiçbir şey olmadığını söylemişlerdi bana. Asla iyileşmeyecektin. Ağlaya ağlaya arabama binmiş, nasıl olduğunu bilmeden kendimi bu pasajda bulmuştum. Basına pek çok kez röportaj verdiğim, hatta benim için bir posta kutusu bile koydukları en sevdiğim kitapçıdır orası. Orada benim kadar kısa boylu Japon bir hanım, yüzünde içten bir gülümsemeyle yanıma yaklaşarak beni bir fincan çay içmeye davet etti. Pek çok kitabın yazarı olan psikiyatr Jean Schneider Bolland'dı bu hanım. Adını hemen tanımıştım çünkü her kadının içinde yaşayan tanrıçalar ve bu ilk örneklerin o kadının kişiyi nasıl etkiledikleri konusundaki kitabını okumuştum. Böylelikle benim içimde de hiç keşfedilmeseler çok daha iyi olacak olan, birbirleriyle çelişki halinde karma karışık bir takım tanrıçaların yaşadığını öğrenmiştim. O hanımı daha önce hiç görmediğim halde senin başına gelenleri anlattım. Hadi gel, kızın ve senin için dua edelim dedi bana. Aradan bir ay geçtikten sonra beni dua grubuna davet etti. İşte böylelikle o yeni dostlar senin son demlerinde ve ölümünde bana eşlik ettiler. Bugüne kadar da ekmeği sürdürdüler. Bana göre bu gökyüzünde mühürlenmiş bir kardeşlik kulübü. Bu dünyadaki bütün kadınların böyle bir grubu olmalı. Her birimiz ötekilerin hayatlarının tanığı, birbirimizin sırlarını saklıyoruz, zor zamanlarda birbirimize yardım ediyoruz. Deneyimlerimizi paylaşıyoruz ve neredeyse her gün elektronik posta aracılığıyla haberleşiyoruz. Ne kadar uzaklarda seyahat ediyor olsam da her zaman sağlam toprakta bir bağım var. Yani o sürekli kargaşa içindeki dostlarımla. Onlar neşeli, bilgili, meraklı insanlar. Bazen merakın gözü kara oluyor, tıpkı Jean'in durumunda olduğu gibi. O ruhsal törenlerin birinde içinde bastırılamaz bir dürtüyle ayakkabılarını çıkardığı gibi kıpkırmızı korların üzerinde yürüdü. Ateşin üzerinden hiç yara almadan iki defa geçti. Dediğine göre küçük plastik toplar üzerinde yürür gibiymiş. Korların çıtırtısını ve kömürün ayaklarının altındaki sert dokusunu hissediyormuş. Tabrı'nın evindeki o uzun gece, ağaçlar hışırdar, baykuşlar öterken Sonsuz Kargaşa grubundan kız kardeşlerin bana yardım edebilecekleri geldi aklıma. Kimilerinin ayaklarında koşu ayakkabıları bulunan, kimileri de bisiklete binmek için marslar gibi giyinmiş olan hafta sonu sporcularla dolu bir restoranda kahvaltı yapmak üzere buluştuk. Her zamanki halka halinde toplanma düşüncesine sadık kalarak yuvarlak bir masaya oturduk. 50'li yaşlarımızda 6 büyücüydük. İki Hristiyan, bir gerçek Budist, iki Yahudi kökenli ama kendi seçimleri yarı Budist, bir de henüz bir karara varamamış olan ben. İki cümleyle özetlenebilecek aynı felsefeyle bir araya gelmiştik. Hiçbir zaman kimseye zarar vermemek ve elimizden geldiğince iyilik yapmak. Kahvelerimizi yudumlarken ailemin içinde neler olup bittiğini onlara anlattım. En sonunda da Tabra'nın kulaklarımda yankılanan cümlesiyle sözümü tamamladım. Sabrina'nın iki anneye birden ihtiyacı var. İki anne mi? Diye tekrar etti. O yarı Yahudi Budistlerden mesleği avukatlık olan Pauline, benim tanıdığım iki anne var. Fu ile Grace'i kastediyordu. 8 yıldan beri bir çift oluşturan iki kadındı bunlar. Pauline kalkıp telefona giderek bir yeri aradı. O zamanlar henüz cep telefonları yoktu. Hattın öbür ucunda Grace, onu Sabrina hakkında anlattıklarını dinledikten sonra "Fu'yla konuşayım, seni 10 dakika içinde ararım" demiş. 10 dakika ha? Böyle bir şeye 10 dakika içinde karar verebilmek için insanın ya aklından zoru olması lazım ya da manda yürekli diye düşündüm. Ama verdiği süre daha sona ermeden restorandaki telefon çaldı. Kızı tanımak istediklerini haber veriyordu Fu. Gidip onları getirmek üzere tepelerin kenarlarından dolanıp denize doğru inerek dolan başlı uzun bir yoldan şiir gibi güzel bir yere vardım. Japon tarzında yapılmış ahşap birkaç bina, çamların ve okaliptüs ağaçlarının aralarına gizlenerek yükseliyordu. Zen Budizm merkeziydi burası. Fu güçlü hatlarıyla unutulmaz bir yüze sahip, uzun boylu bir kadındı. Havaya kalkmış tek kaşı ona soru soran bir ifade veriyordu. Koyu renkli biçimsiz bir elbise giymişti, kafası bir mahkum gibi kazınmıştı. Budist bir rahibe olarak bu merkezin yöneticisiydi. Yaramaz çocuk suratıyla dayanılmaz sevimlilikte bir doktor olan can yoldaşı Grace ile birlikte küçük bir bebek evinde oturuyordu. Arabada giderken Jennifer'ın hayatı nasıl bir cehennem azabına döndüğünü, küçük kızın kötü durumunu ve uzmanların son derece kötümser tanısını anlattım onlara. Pek etkilenmiş gibi görünmediler. Jennifer'ın Fu ile Grace'i Budizm merkezine tanımış olan annesini, yani Will'in ilk yaşında yanımıza alarak dördümüz kliniğin yolunu tuttuk. Yeni doğan bebeklerin koğuşunu kucağında Sabina ile kafasında 1000 tane örgülü saçı olan o aynı hemşire Odila ile karşılaştık. Daha önceki ziyaretlerimden birini kızı evlat edinmek istediğinden bana söz etmişti. Grace kollarını uzatınca kadın bebeği ona verdi. Çocuk sanki o günlerde büsbütün zayıflamış, eskisinden daha beter titriyordu ama tetikteydi. O koca koca mısırlı gözleriyle Grace'e uzun uzun baktı, sonra da bakışlarını Fu'ya dikti. O ilk bakışta onlara neler dedi bilmiyorum ama sonuç kesindi. O iki kadın birbirlerine danışmadan, ikisi bir ağızdan Sabrina'nın bütün ömürleri boyunca arzu etmiş oldukları kızları olduğunu söylediler. Uzun yıllardan beri sonsuz kargaşa kardeşliği grubunun bir parçasıyım. Bütün bu zaman boyunca onlar tarafından gerçekleştirilen pek çok mucizeye tanık oldum ama bunlardan hiçbiri Sabrina'nınki kadar uzun soluklu değildi. Kıza yalnızca iki anne birden bulmakla kalmamışlar, aynı zamanda Fu ile Grace'in kızı yanlarına alabilmeleri için o bürokratik düğümü de çözmüşlerdi. O zamana kadar hakim, konuyla ilgili evraklara çoktan imzasını basmış, sosyal hizmetler görevlisi Rebecca da dosyayı kapatmıştı. Bir başka çözüm yolu olduğunu ona haber vermeye gittiğimizde Fu ile Grace'in ruhsatları bulunmadığını, çocuk evlat edinmiş anneler olabilmek için ders almaları ve özel bir eğitim görmeleri gerektiğini bildirdi bize. Üstelik geleneksel bir çifte oluşturmuyorlardı. Bir başka ilçede oturuyorlardı ve bu dosya oraya havale edilemezdi. Ayrıca Jennifer kızının vesayetini kaybetmiş olduğu halde onun fikrinin de alınması gerektiğini de ekledi. Kusura bakmayın, zaten çözümlenmiş olan bir şeyle daha fazla uğraşacak vaktim yok dedi. Engeller listesi uzayıp gidiyordu ama ayrıntıları hatırlatmıyorum. Tek hatırladığım görüşmenin sonunda artık yenilgiyi kabul etmiş olarak tam çekip gidecekken Pauline Rebecca'yı kolundan sımsıkı kavradı. Ne kadar zor bir işiniz var. Hem çok az para alıyorsunuz hem de yaptığınız işin yararsız olduğunu hissediyorsunuz. Çünkü bu işteki bütün yıllarınız boyunca bu bürodan gelip geçen o bahtsız çocukların hiçbirini kurtaramamışsınız dedi. Onun ruhunun derinliklerine inmeye çalışarak ama inanın bana Rebecca, Sabine'ye yardım edebilirsiniz. Belki de bir mucize gerçekleştirmek için bu son şansınızdır. Ertesi gün Rebecca ne yapıp ederek göz açıp kapayana kadar bürokrasinin altını üstüne getirdi, evrakları geri getirtti, gerekli ne varsa hepsini değiştirdi, yeniden imza atması için hakimi razı etti, dosyaları öteki ilçeye havale ettirdi, Fu ile Grace'in çocuk evlat edinen anneler olduğunu tasdik ettirdi. Bir gün önce bizim ısrarlarımıza sinirlenmiş gibi görünen o aynı kadın, engelleri silip süpürerek ortadan kaldıran ve sihirli bir değnek darbesiyle Sabrina'nın kaderini değiştiren müthiş bir fırtınaya dönüşmüştü. Size dedim ya, bu kız eski ve kudretli bir ruh. insanlara dokunup onları değiştiriyor. Müthiş bir zihin gücü var. Ne istediğini iyi biliyor diye yorumda bulundu Odelia. Aradan birkaç hafta geçtikten sonra Sabrina yeni annelerine teslim ederken. İşte böylelikle Willy ile aramızdaki o büyük kavga en beklenmedik şekilde çözümlenmiş oldu. Birbirimizi bağışladık. Hem benim o dramatik ithamlarımı hem de onun o inatçı sesini unutarak birbirimize sarılıp o kız torun kendine bir yuva bulabileceği için sevinçten ağlaştık. O arada Fu ile Grace bilge bakışlı koca koca gözlere sahip o minik fareyi alıp götürdüler. Benim arkadaş grubumda onun yaşamasına yardım etmek için en iyi niyetlerle o güçlü mekanizmayı harekete geçirdiler. Evlerdeki her bir duvar köşesinde kızın fotoğrafı duruyor. İçimizden birinin düşüncelerini ona yöneltmediği tek bir gün geçmiyordu. Kargaşa grubundaki kardeşlerimizden biri başka bir şehre taşınınca yeterince mizah duygusuna sahip olduğuna emin olduktan sonra Grace'i onun yerine almaya davet ettik. Zen Budizm merkezinde meditasyonlarında Sabrina için dua eden en azından 50 kişi vardı. Onu sallamak için sıraya giriyorlar. O arada kızın iki annesi her dakika çıkan bitmek bilmez sağlık sorunlarıyla uğraşıyorlardı. İlk aylar boyunca bir damlalıkla 50 mililitre süt vermek için 5 saat çabalamak gerekiyordu. Fu her bir kriz daha ortaya çıkmadan önce belirtilerini tahmin etmeyi öğrenmişti. Grace de doktor olarak herkesten fazla olanağa sahipti. Bu kadınlar gay mi diye sordu gelinim. Cinsel tercihleri kendinkilere uymayan biriyle aynı çatı altında olamayacağı konusunda beni daha önce kaç kez uyarmıştı. Elbette öylesin Sheila, ama bir tanesi rahibe, Budist rahibesi, bekar kalma yemini etmiş değil ki. Sheila daha fazla bir şey söylemedi ama sonradan iyice tanıdığı Fu ile Grace'den öylesine etkilenmişti ki sonunda kendi fikirlerini aklın süzgecinden geçirdi. Uzun zaman önce dinden vazgeçmişti, şeytanın hazırlıklarından da korkmuyordu ama eşcinsellik daha da güçlü bir tabuydu. Sonunda onları arayarak geçmişteki ters davranışlar için özür diledi. Onlara annelik mesleğin temel bilgilerini öğretmek için ve Venezuela şarkılarıyla onları neşelendirmek için yanına çocuklarıyla gitarını da alarak sık sık ziyaretlerine gitti. Çevrecilik konusunda son derece dikkatli olan yeni anneler Sabrina'yı kumaş çocuk bezleriyle büyütme iddiasındaydılar ama aradan daha bir hafta geçmeden Sheila'nın hediye ettiği kullanılıp atılabilir bezleri kabul etmek zorunda kalmışlardı. Çocuk bezlerin elle fırçalandığı eski sisteme geri dönmek için insanın aklından zor olması gerekirdi. Zen Budizm merkezinde çamaşır makinesi yok. Her şey organik ve zahmetli. O ikisi Sheila ile arkadaş oldular. Sheila da Budizm'e karşı ilgi göstermeye başladı. Bu da beni telaşlandırdı. Çünkü o hep bir aşırı uçtan ötekine geçiverir. Bu süper bir din Isabel. Budistlerin tek garip tarafı eşekler gibi hep sebze yemeleri. Bak, çocukları büyütene kadar seni kafan tıraş edemiş, lotus pozisyonunda meditasyon yaparken görmek istemiyorum diye uyardım onu. Işık ve yaz günleri. Sheila 16 ay önce Adriana'yı kollarına aldığı aynı dinginlik içinde Eylül ayında Nicole'u dünyaya getirdi. Nicole'un desteğiyle ağzından tek bir inilti bile çıkmadan 10 saatlik bir doğuma dayandı. O arada ben de onları seyrediyor. Oğlumun artık hala benimmiş gibi davrandığım o küçük çocuk değil, karısıyla 3 çocuğunun sorumluluğunu sakin sakin üstlenen bir erkek olduğunu düşünüyordum. Suskun ve solgun benizişle bizlerin çaresiz bakışları altında, ard arda gelen sancıların arasında oradan oraya dolaşıyordu. Sonuna geldiğini hissettiğinde terden sırılsıklan bir halde titreyerek yatağına uzandı ve asla unutmayacağım bir şey söyledi. Şu anı dünyada hiçbir şeyle değişmez. Kızın kafası görününce Nico karısını tuttu. Arkasından bebeğin omuzları ve bedeninin geri kalanı geldi. Torunum ıslak kaygan kanlar içinde benim elime doğdu. Adriana'nın doğduğu günkü ve senin bir daha dönmemek üzere gittiğin o unutulmaz gecedeki aynı şeyi bir kez daha hissettim. Doğum ve ölüm birbirlerine çok benziyorlar yavrum. Kutsal ve gizemli anlar bunlar. Ebe kadın kalın göbek kordonunu keseyim diye bana makası uzattı. Niko da bebeği alıp anasının göğsüne yatırdı. Betonarmeden yapılmış bu tombul bebek memeye hırsla yapıştı. Orada Sheila da onca çabayla ve ansızın gelen o sevgiyle şaşkına dönmüş haldeki annelerin yeni doğan bebeklerine karşı kullandıkları o eşsiz dille onunla konuşuyordu. Bu kızı hepimiz bir armağan gibi beklemiştik. Bize bir nefes, ferahlık, sevinç ve ışıltı getiriyordu. Nicole artık annesinin içinde olmadığının farkına varınca yaygarayı kopardı. 6 ay boyunca da bir daha susmadı. Ciyaklamaları, duvarlardaki boyaların dökülmesine neden oluyor, konu komşunun sinirlerini ayağa kaldırıyordu. 30 yıldan fazla bir süre yanımdan ayrılmamış olan senin manevi büyükannen Hilda Nine ile sana bakmış olan ve bize yardım etsin diye tuttuğum Nikaragualı kadınımız Ligia, birkaç dakika için susturmanın yegane yolu olarak Nicole'i gece gündüz sallıyorlardı. Ligia ülkesinde 5 çocuğunu bırakmış, onların geçimini uzaktan sağlayabilmek için kalkıp Amerika'ya gelmişti. Çocuklarını görmeyeli yıllar olmuştu. Yakın bir gelecekte onlara kavuşma umudu da yoktu. Şila ile biz ikimiz çalışırken bu iki kadıncağız küçük kızı yatırdıkları beşikle birlikte aylar boyunca bizim ofise yerleştiler. Onca sallanmaktan torunumun beyin sarsına uğrayıp aptallaşmasından korkuyordu. Süt tozu ve çorba vermeye başlar başlamaz Nicole sakinleşti. Bence onun o umutsuzluğun nedeni yalnızca açlıktı. Orada Andrea titizlikle oyuncaklarını düzenliyor ve kendi kendine konuşuyordu. Canı sıkıldığında o iğrenç tutusunu alıp Venezuela'ya gideceğini haber veriyor. Bir dolabın içine girip kapısını kapatıyordu. İçeri bir ışık hüzmesiyle birazcık hava girsin diye mobilyanın bir yanına matkapla bir delik açmak zorunda kalmıştık. Çünkü torunum günün yarısını gık demeden bir tavuk kafesi büyüklüğündeki bir yere kapanmış olarak geçirebilirdi. Şaşıldığı için ameliyat olduğundan beri gözlük takıyordu. Her hafta bir gözünden öbürüne değiştirilen siyah bir bant da kullanıyordu. Gözlüğünü çekip atmasın diye Nicole kafasının üzerinden çaprazlama geçen 6 tane lastik bir o kadar da çengelli iğneyle bir düzenek uydurmuştu. Kız çoğunlukla buna tahammül gösteriyor ama bazen öfke krizine kapılarak lastikleri bezinin hizasına indirene kadar çekiştiriyordu. Yeri gelmişken söyleyeyim, bir ara 6 bağlı 3 çocuğumuz vardı. Bu çok sayıda bez demekti. Bunları toptancıdan satın alıyorduk. En uygun yöntemi de ihtiyaçları olsun olmasın, 3'ün altını aynı zamanda değiştirmekti. Şila ya da Nico bizleri açık olarak yere diziyor, çocukları üstlerine yerleştirip tıpkı bir montaj zincirindeki gibi popolarını sırayla temizliyorlardı. Bir elleriyle bunu yaparken öteki elleriyle de telefonda konuşabiliyorlardı ama bende yoktu onların bu becerisi. Kulaklarıma kadar pisliğe batıyordu. Yine aynı seri yöntemle onların karınlarını doyurup banyolarını da yaptırıyorlardı. Nico çocuklarla birlikte duşa giriyor, onları sabunlayıp saçlarını yıkıyor, duruluyor, şimdi elinde havluyla alsın diye birer birer uzatıyordu. ''Sen çok iyi bir annesin Nico'' dedim ona bir gün hayranlıkla. ''Hayır anne, ben iyi bir babayım.'' diye karşılık verdi bana. Ama ben onun gibi bir babayı ömrümde görmemiştim. Bu işi nasıl öğrendiğinde bugüne kadar anlayabilmiş değilim. Paula adlı kitabımın son rötuşlarını yapıyordum. Son sayfalar bana çok zor gelmişti. Senin ölümünle bitiyordu. Başka türlü bir son olamazdı ama ben sislere bürünmüş olan o upuzun geceyi iyi hatırlamıyordum. Senin odanda bir kalabalık olduğunu sanıyordum. Üzerine beyaz akıyağda kıyafetiyle Ernesto'yu, annemle babamı, seni o kadar sevmiş olan ve yıllar önce Şili'de ölen büyük annem Granny'yi ve orada bulunmaları mümkün olmayan daha pek çok kişiyi gördüğümü sandım. Öyle yorgundum ki anneciğim, ayrıntıları hatırlayamazsın, ben bile hatırlamıyorum diye beni teselli etti Nico. Hem o ayrıntıların ne önemi var ki, yüreğindekileri yaz. Bizim göremediklerimizi sen gördün. Belki de odanın ruhlarla dolu olduğu doğruydu diye ekledi bile. Senin küllerini içine koyup bize teslim ettikleri seramik kavanozu açıp bakıyordum. Onu hep yazı masasının üzerinde tutuyordum. Hani şu anneannemin ispiritizma seanslarını yönettiği aynı masa. Kimi zaman içinden birkaç mektup ve başına gelen bu felaketten önce çekilmiş birkaç fotoğrafını çıkarıyordum ama tekerlekli sandalyene bağlanmış olarak hiç kıpırdamadan oturduğun resimlere dokunmuyordum. Onlara bir daha da hiç dokunmadım Paula. Aradan yıllar geçtikten sonra bugün bile senin o haline bakamıyorum. Mektuplarını okuyordum, özellikle de balayındayken yazdığın, ölecek olursan yapılacakları anlatan o manevi vasiyetnameni. O zamanlar henüz yalnızca 27 yaşındaydın. Acaba neden ölümü düşünüyordun? O anıları çok, pek çok gözyaşı dökerek yazdım. Neyin var diye bana soruyordu Andrea, o yarım yamalak konuşmasıyla. Kıyıklop, Yunan mitolojisinde tek gözlü dev gibi, o tek gözle bana üzgün bir tavırla bakarak. Yok bir şey, Paula'yı özledim de. Peki Nicole neden ağlıyor diye üsteledi. Çok aptal da onda. Aklıma gelen en iyi yanıt bu olmuştu. Daha önce Alejandro'da olduğu gibi ağlamak için geçer tek nedenin halası olduğunu Andrea aklına koymuştu bir kere. Yalnızca bir gözü olduğundan dünyasında derinlik diye bir şey yoktu. Her şey dümdüzdü. Neredeyse ölümcül bir şekilde durmadan oraya buraya çarpıyordu. Gözlü çarpılmış bir halde burnundan kanlar boşanarak yerden kalkıyor, hıçkırıklar arasında Paul halasını özlediğini söylüyordu bize. Kitabı bitirdiğimde dolan başlı bir yoldan ilerlediğimi, tertemiz çırılçıplak bir halde artık yolun sonuna geldiğimi anlamıştım. O sayfalarda senin ışıltılı hayatın ve ailemizin kat ettiği yol vardı. Büyük bir acı içinde geçen o yıl kafamdaki o korkunç karmaşa dağılmıştı. Uğradığım kaybın bana özgü bir şey olmadığını, milyonlarca annenin uğradığı aynı kayıp olduğunu, insanlığın en eski, en ortak acısı olduğunu apaçık anlamıştım. Müsveddeyi adları geçen herkese yolladım çünkü onlar hakkında yazdıklarımı gözden geçirme fırsatını onlara vermem gerektiğini düşünüyordum. Pek fazla kişi yoktu. Senin yakınında bulunan ama anlattığım öykü için gerekli olmayan pek çok kişiyi atlamıştım. Yazdıklarımı okuduktan sonra hepsi son derece duygulanmış ve heyecanlanmış bir halde yanıt verdiler. Bir tek Venezuela'daki en yakın dostum İlda Maro'nun dışında. O seni çok sevdiğinden bu şekilde teşhir edilmekten hoşlanmayacağını düşünüyordu. Ben de böyle bir kuşku vardı. Çünkü insanın kaybettiği kızını onurlandırmak için ruhunu arındırır gibi yazmasıyla acısını başkalarıyla paylaşması başka başka şeylerdi. Seni teşhircilikle suçlayabilirler ya da bu trajediyi para kazanmak için kullanmakla. İnsanların ne kadar kötü düşünceli olduklarını bilirsin diye beni uyardı anne. Kaygılanarak kitabın yayımlanması gerektiğine inandığı halde. Bu tür kuşkuları engelleyebilmek için kitaptan gelir elde edecek olursam bunun tek bir kuruşuna bile dokunmamaya karar verdim. Başkaları için harcanacak bir yer, senin de onaylayacağın bir hedef nasıl olsa bulurdum. Ernesto New Jersey'de oturuyordu. İspanya'dayken çalıştığı aynı çok uluslu şirkette çalışıyordu. Seni bizim eve naklettiğimizde sana yakın olmak için o da tayini istemiş ama Kaliforniya'da boş kadro olmadığından New Jersey'de teklif ettikleri bir pozisyonu kabul etmek zorunda kalmıştı. Her ne olursa olsun aradaki mesafe Madrid'de olduğundan kısaydı. Kitabın bölük pörçük ilk müsveddesi eline vardığında ağlayarak aradı beni. Dul kalalı bir yıl olmuştu ama senin adını hala hışkırmadan ağzına alamıyordu. Bu anıların yayımlanmasının senin de hoşuna gideceği şeklindeki hayırsever bir gerekçeyle beni yüreklendirdi. Çünkü başka insanları da kayıpları ve acılar için teselli edebilirdi ama bu sayfalarda seni neredeyse tanıyamadığında etkiledi. Hikaye benim daracık görüş açımdan anlatılmıştı. Bir anne olarak onun kişiliğinin ve hayatının bazı yönlerinden haberim yoktu benim. Neredeydi o atılgan ve oyuncu aşık, o haşin ve buyurgan eş, o koşulsuz dost, o sert tenkitçi? Öyle bir şey yapacağım ki Paula bilse beni öldürür dedi. Aradan 3 gün geçtikten sonra da postayla bana koca bir kutu geldi. İçinde evlenmeden önce 1 yıldan fazla bir süre birbirinize yazdığınız tutku dolu aşk mektupları vardı. Seni daha iyi tanımama olanak veren olağanüstü bir hediye olmuştu benim için bu. Ernesto'nun izniyle o mektuplarda senin yazdığın bazı cümleleri kitaba olduğu gibi alabildim. Ben kitabı cilalayıp son şeklini verirken Sheila da ofisin bütün işlerini üstlenmişti. Her saat Nicole meme vermek üzere bluzun düğmeleri yarı açık dolaşıyordu. Nasıl çalışabiliyordu bilmiyorum çünkü 3 çocuğuyla uğraşıyordu. Zayıf düşmüştü ve çok büyük bir acısı vardı. Venezuela'daki büyük annesi ölmüştü. Vizesi ülkeden çıkıp geri dönmesine izin vermediği için onunla vedalaşmaya gidememişti. Torunun dışında herkese karşı son derece haşin olan o büyük anne büyütmüştü Sheila'yı. Çünkü kız daha Birkaç aylıkken annesine babası, her ikisi de ayrı ayrı Amerika'da jeoloji doktorası yapmak üzere 3 yılına çekip gitmişlerdi. Geri döndüklerinde işte birdenbire anne ve baba demek zorunda kaldığı, bu insanları pek tanımıyordu. Çocukluğundaki tek kılavuzu büyük annesi olmuştu. Hep onun koynunda yatmış, sırlarını ona açmıştı. Bir tek onun yanında kendini güvende hissediyordu. Daha sonra bir erkek, bir de kız kardeşi olmuştu. Sheila ebeveyninin esas evinin yanına inşa ettikleri bir müştemilatta oturan büyük annesine hala çok bağlıydı. Onun herkese meydan okuyan iskankar karakteri göz önüne alınırsa son derece koyu katolik bir ailenin ve okulun içinde çocukluğun pek kolay geçmediği anlaşılıyor. Ama onlara o derece boyun eğmişti ki yeni yetmeliğinde Opus Dei'nin bir yurduna girmişti. Burada nedamet getirip günahların kefaretini ödeme yollarının içinde kendi kendini kırbaçlamak ve metal dikenli kıl gömlek giymek de vardı. İşte o kadar aşırı uçlara hiçbir zaman varmadığını söyleyip durur ama tensel istekleri yola getirmek için başka kuralları kabul etmek zorundaydı. Körü körüne itaat, karşı cinsle temastan kaçınma, oruç tutma, tahta üzerinde yatma, saatlerce dizlerin üzerinde durma ve daha başka çilelere katlanma gibi ve bütün bunlar kadınlar için çok daha sıklıkla uygulanan, çok daha sert önlemlerdi. Çünkü ta Havva anamızın döneminden beri günahı ve kötülük eğilimini hayata geçirenler onlardı. Şimdi üniversitedeki binlerce gencin arasında Niko'ya aşık olmuştu. Annesiyle babasını damat olarak isteyebileceklerinin tam tersiydi o. Şirliydi, göçmendi ve agnostikti. Niko bir Cizvit okulunda okumuştu ama ilk komünyonunu aldığının ertesi günü bir daha hiçbir kiliseye adım atmayacağını bildirmişti bize. Çocuğu okuldan almak zorunda olduğumu anlatmak için gidip rektörü gördüm ama rahip gülmeye başladı. Buna hiç gerek yok hanımefendi. Biz burada onu ayine gitmeye zorlayacak değiliz. Bu çocuk fikrini değiştirebilir. Sizce de öyle değil mi? Sanmadığımı itiraf etmek zorunda kaldım. Çünkü ben malımı bilirim. Öyle alelacele karar alacaklardan değildir o. Niko eğitimini San Ignacio okulunda bitirdi ve kiliseye adım atmama ahdini Şila ile ikisinin dini nikahı için girdiği kilise ve turist olarak gezdiği birkaç katedral gibi pek az istisna dışında yerine getirdi. Şila ne büyük annesine son demlerinde eşlik edebilmiş ne de onun ölümünü ağlayabilmişti. Çünkü doğrusunu istersen sen başka yaslara yer bırakmamıştın Paola. Niko ile ikimiz onun acısının büyüklüğünü algılayamamıştık. Çünkü hem onun çocukluğunun ayrıntılarını bilmiyorduk hem de o her zaman güçlü olmakla övündüğünden acısını belli etmemişti. Daha sonra ağlamak üzere o anısını kalbine gömmüştü. Bir yandan da anneliğin, evliliğin, işinin bin türlü görevini yerine getirmeyi, İngilizce öğrenmeyi ve kendine seçmiş olduğu bu yeni topraklarda hayatta kalmayı sürdürüyordu. Paylaştığımız o birkaç yıl içinde aramızdaki farklılıklara rağmen onu sevmeyi öğrenmiştim. Sen gittikten sonra da bir başka kızımmış gibi ona sarılmıştım. Görünümü beni kaygılandırıyordu. Rengi hiç hoş değildi, isteksizdi. Üstelik mide bulantıları sanki gebeliğin en berbat aylarındaki gibi devam ediyordu. Sen bilemezsin ama hastayken sana bakmış olan aile hekimimiz Sherry Forrester, Sheila'nın art arda 3 çocuk sahibi olmaktan bitkin düşmüş olduğunu ama kusmalarının fiziksel bir nedeni olmadığını, herhalde duygusal bir tepki olduğunu, belki de porfiri hastalığının çocuklarından birinde tekrarlanmasından korktuğunu söyledi. Bu böyle devam ederse onu bir kliniğe yatırmak gerekecek diye uyardı bizi. Sheila kusmaya devam ediyordu ama sessizce ve gizli gizli. 4. ayrımın sonu, sayfa 79.